Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Dünya haberleriyle, dünya gündemiyle karşınızdayız. Suriye, Orta Doğu, Türk-Amerikan ilişkileri, Amerika-Rusya ilişkileri, Amerika'da Donald Trump yönetiminin yeni icraatları. Pek çok başlık var. Yine önümüzdeki yarım saat içerisinde size aktaracağım. Programın ikinci yarısında biraz Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakacağız. Sıcak yaz günlerinde ilişkilerde Almanya-Türkiye geriliminin etkileri devam ediyor demek lazım. İki taraftan da biraz daha teskin edici açıklamalar olmuştu ama son olarak Reuters'a da yansıyan, dünden itibaren gündeme düşen Türkiye'nin gümrük birliği anlaşmasını güncellememesi Avrupa Birliği'nin dahil olmak üzere bir takım ekonomik yaptırımları Avrupa Birliği'nin gündeme alması söz konusu. Özellikle Almanya'nın çağrısıyla iddialara göre. Zaten Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geldiği noktayı az buçuk biliyoruz ama bu ne anlama geliyor? Gümrük Birliği'nden Türkiye'nin çok büyük zarar gördüğü belirtiliyordu ve güncellenmesi isteniyordu. Bütün bunları AB uzmanımız Cengiz Aktar'la konuşacağız. Kendisine soracağız. Almanya'nın bu çıkışının ne manaya geldiğini anlamaya çalışacağız programın ikinci yarısında. Bizleri 106.4 İstanbul ve Bursa, 93.4 Kocaeli, ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesi, buradaki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler dün aktarmıştık size. Özellikle de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kobani'ye giriş yaptığı kısa yönlü haberleri vardı. Bunlara dair bir yalanlama geldi son olarak ama Amerikalılar bölgede YPG ile çalışmaya devam ederken şöyle bir vurgu yaptılar son olarak. IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon'ın ağzından diyelim. Rudolf gazetesine, Erbil merkezli konuşmuş kendisi ve Rakka'nın özgürleştirilmesi için Suriye Demokratik Güçlerinden başka hiç kimseyle birlikte hareket etmeyeceklerini söylemiş kendisi. Tamamen kontrol altına aldık demiş. Başka bir yardıma, özellikle Suriye yönetimini kastediyor, yardıma ihtiyacımız yok. Rusya ile bir takım çatışmasızlık bölgeleri var. Onun içerisinde koordinasyon halindeyiz. Ama bizim tek müttefikimiz Suriye Demokratik Güçleri ifadesini kullanmış sözcü. Burada dikkat çeken tabii Rakka'nın kurtarılmasından sonra Deir ez-Zor konusunda ne olacak, ona bakacağız diyor. Bunda da önemli olan taraf şu: Rakka'nın hemen güneyinde Suriye ordusunun Deir ez-Zor'a dair ilerleyişi devam ediyor. Hem de daha aşağıdan, güneyden ve Rakka'nın hemen altından diyelim. Sahada kimlerin ne yaptığına bakmak gerekecek diye de bir yorum yapmış koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon. Amerika'nın YPG, yani Suriye Demokratik Güçleri'nin, SDG'nin asli unsurunu oluşturan YPG'ye IŞİD'le mücadele için verdiği malzemeler de artıyor. 900 tırşıra ulaştı diye askeri malzeme desteği bir bilgi var. Haseke'ye girmiş bir konvoy. Amerikan ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetli zırhlı hammerlar, 4x4 jipler ve vinçler de dahil olduğu söyleniyor. Teslimatla ilgili verilen rakamlar da var. 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21 ile 26 Haziran'da toplam 120. Temmuz başlarında da yine aynı şekilde rakamlar var. Tırdan bahsediliyor. YPG bölgesine teslimat yapıldığından bahsediliyor. 12.000 Kalaşnikov, 3.500 ağır makinalı tüfekten bahsediliyor. Liste çıkartmışlar, yapılan destekleri ortaya dökmüşler. Tabii kuzeyde bir de siyasi bir gerilim olduğunu da belirtmek lazım. Dün aktarmıştım. Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu Kurucu Meclisi deniliyor. Seçim takvimi ilan edilmişti. Bu Şam yönetiminin de Kürt Ulusal Konseyi ENKS'nin, daha barzanici diyelim, öyle adlandırılıyor, onların tepkisini çekmiş durumda. Suriye yönetiminin Bakanlıklar Konseyi'nin danışmanlık yapan Abdülkadir Azuz konuşmuş. Suriye hükümetinin tarihleri belirlenen bu seçimlerle hiçbir bağlantısı yok ve Suriye Anayasası'na göre bu seçimler yasa dışıdır demiş kendisi. Tanınmayacaktır Suriye hükümeti tarafından tek taraflı böyle girişimler demiş. ENKS de bu arada boykot etme kararı almış. Üyelerinden Nuri Brimo seçimlerin gayrimeşru olduğunu savunarak katılmayacaklarını söylemiş. Suriye'nin kuzeyine artık Kuzey Suriye şeklinde yeni bir kavramsallaştırma söz konusu Irak'taki gibi özellikle bir Kürt devleti kurma çabaları olduğu komşu ülkelerin bunu kabul etmeyeceği teması da sıkça işlenmeye başlandı. Evet, sahada bu arada Lübnan sınırında İdlib'e taşınmaya Nusra militanlarının yapılan ateşkes anlaşması sonrası taşınmasına başlandığı bilgisi var. Nusra emiri Ebu Malik Telli'nin de bulunduğu 300 militanın bugün otobüslerle Türkiye sınırında İdlib'e taşınması söz konusu olacakmış. Toplamda 10 bin kişiden bahsediliyor. Tabii İdlib önemli bir soru. Dün de aktarmıştım. En son Brett McGurk eleştirmişti İdlib'i. İdlib'de El-Kaide emirliğini ve Türkiye'ye yönelik ithamlarda bulunmuştu. Tabii bütün bunların CIA ile bağlantılarından hiç bahsetmemişti. Bu cihatçı gruplara daha önce verilen silah, lojistik her türlü destekte Amerika Birleşik Devletleri'nin çok büyük bir rolü olduğunu biz Amerikan medyasından yıllardır okuyoruz ama Amerika'nın temsilcisi, IŞİD'le mücadele temsilcisi her şeyi Türkiye üzerinden, Türkiye'yi suçlayacak şekilde bir formülasyon yapmış idi. Şimdi tabii İdlib daha çok tartışılacak, bu pilav çok su kaldırır demek lazım herhalde. İdlib'de Nusra cephesi öncülüğünde, yani El-Kaide kolu diyelim, El-Kaide'nin Suriye kolu, Ahrar gibi Türkiye destekli daha ılımlı diye sunulan grupların bileğini bükmüş, kontrolü büyük ölçüde ele almıştı. O yüzden de bir İdlib sorunumuz giderek büyüyor bu yaz, öyle diyelim. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat'ın açıklamaları var. Demiş ki batılı ülkeler teröre yardım yapıyorlar demiş. Suriye Rusya'nın desteği sayesinde önemli başarılar elde etti askeri cephede ama siyasi çözüme de odaklanmış vaziyette Cenevre'de tüm uluslararası müzakerelere biz katıldık. Yaşadığımız temel zorluk ise Batı ülkelerinin terörle mücadelede isteksiz davranmaları. Suriye'ye felaket ve korku getiren teröre yatırım yapmayı tercih ettiler ifadesini kullanmış. En büyük suçun ABD olduğu görüşünde kimyasal silahlı saldırıları kendilerinin araştırılmasını bilimsel olarak istediklerini ama bunun da yine Amerikan yaklaşımı tarafından reddedildiğini söylemiş. Yardım kuruluşlarının da Batılıların talimatıyla teröristlere yardım ettiğini ileri sürmüş kendisi. Bu yönde çok sayıda iddia da var, bunu belirtmek lazım. Bu arada İtalya'da Sicilya Savcılığı IŞİD'in Libya ve Suriye'den İtalya'ya petrol kaçırdığı iddiasına dair soruşturma başlatmış durumda. Burada maalesef Türkiye'nin de ismi geçiyor. Çünkü uluslararası sularda Türkiye'den gelen gemilere yüklendiğini, kaçırılan petrolün denizde ikmal yapıldığı gibi iddialar yer almış haberde. La Repubblica gazetesi de birinci sayfadan bu Sicilya Savcılığı'nın koordinasyondaki maliye polisinin çalışmalarını duyurmuş. Hayalet olarak adlandırılan gemilerle İtalya'daki bazı büyük rafinerilere getirildiği şüphesi üzerine Şubat ayında bir rapor hazırlanmış ve buna dayanıyor zaten petrol kaçakçılığının izlediği rotalardan söz ediliyor. Ve Türkiye rotası özel olarak incelenmiş vaziyette. Rota neresi olursa olsun diyor La Repubblica, Libya petrolünün yasa dışı yollarla İtalya, Türkiye, Malta ve karayoluyla da Tunus gibi ülkelerde son bulduğunu biliyoruz diyorlar. Bakalım ne olacak bu soruşturma, nerelere gidecek? Evet, Irak'ın kuzeyinde Enfal'in 34. yıl dönümü, Barzani'lerin Enfal'in 34. yıl dönümünün anma törenleri vesilesiyle Mesut Barzani'nin yaptığı açıklama var. Kürtlerin başına gelen bütün trajedilerin tek merheminin bağımsızlık olduğunu söylüyor kendisi. 2003'teki işgali anımsatıyor. Irak'ın demokratik bir ülke olması için elden geleni yaptıklarını ama sonuç alamadıklarını hükmetmiş kendisi. Hiç kimsenin önünde başımızı eğmedik demiş ve 25 Eylül'deki referandum, bağımsızlık referandumunda kararlı oldukları anlaşılıyor. Kendi kaderini Kürdistan halkı kendisi belirleyecek demiş. Tabii bu çok tartışmalı bir mesele. Amerikalılar zamanlamasını doğru bulmuyorlar. Komşu ülkeler, hatta belki de Türkiye en çok destek veren, yapılan açıklamaların tonlamasından anladığımız kadarıyla söylüyoruz. Böyle bir durum var. İsrail'de ise bağımsız Kürdistan çıkışından bahsetmek mümkün. Yeş Atit Partisi'nin muhalefetteki lideri Yari Lapid açıklama yapmış. Kürt devletinin kurulmasının desteklenmesi çağrısı da bulunmuş. Ayrıca Ermeni soykırımının tanınması, soykırım iddialarının tanınması gerektiğini de söylemiş Tel Aviv'de gazetecilere. Demiş ki her seferinde bizi daha sert bir şekilde tekmeleyen Türklere kendimizi sevdirmeye çalışmaktan vazgeçme zamanı geldi. Artık şunu dememiz lazım. Tamam, anlıyoruz. Şimdi biz de kendi politikamızı uygulamak zorundayız. Şu andan itibaren bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasını destekliyoruz. Ermeni soykırımını tanımamız gerekiyor. Türkiye ile ilişkilerimiz iyiyken yapmadığımız her şeyi şimdi yapmalıyız demiş kendisi. Jerusalem Post'a da bir başyazı var bugün. İsrail'in Kürt devletini desteklemesi gerektiği yer alıyor. Hatta bunun bir zorunluluk olduğu dile getirilmiş. Kürtlerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını destekleme yükümlülüğümüz var diye formüle etmişler. Türkiye ile tabii doğalgaz satışı, boru hattı planları var. Bu fikirden de vazgeçilmesi gerektiğini söylüyor İsrailli politikacı Lapid, onu da ekleyelim. İlişkilerde zaten sıkıntılar vardı. En son Mescid-i Aksa'daki gerilimden de retorik olarak etkilenmişti. Ekonomik cephede eğer böyle bir adım atılırsa Türkiye'nin tepkisi ne olacak? Ya da belki İsrail'le birlikte Türkiye'de mi Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasını destekleyecek? Tabii bu da ayrı bir sormamız gereken bir soru herhalde. Orta Doğu'dan birkaç başlık daha vermek gerekirse, Suudi Arabistan Katif velayetinde bir saldırı düzenlendiğini iddia ediyor. Can kayıplarına yol açan bir terör saldırısı deniliyor. Hatta Türkiye Dışişleri Bakanlığı da hemen kınadı ama bunun detayını da henüz öğrenebilmiş değiliz. Suudi Arabistan'da kadın hakları aktivistlerinden Keryem El-Katibi 100 günü aşkın hapis cezasının ardından serbest bırakılmış. Erkek gardiyanlık sistemine yönelik muhalefeti ve mücadelesiyle tanınıyor. Ayrıca babası ve erkek kardeşinin tacize uğradığını söylemiş, evden ayrılmış. Şikayette bulununca gözaltına alınmıştı Nisan ayında. Şimdi hapse mahkum edilmişti gardiyan. Yani kadınlar tek başlarına öyle yürüyemiyorlar, hareket edemiyorlar vesaire. Suudi Arabistan'da durumlar çok vahim tabii. Serbest bırakılmasını olumlu bir haber olarak görmek lazım herhalde. Bunun dışında İsrail'de İsrail'in gizli Mescid-i Aksa belgelerini çaldığı iddiası var. Bu gerilim 14 Temmuz'da patlak vermişti. Silahlı saldırıda iki İsrail polisi daha sonra hastanede hayatlarını yitirmişlerdi. Onlara saldıran Filistinli gençler de öldürülmüştü. Böyle patlak vermişti. Metal detektörler yerleştirilmişti. Şimdi bu esnada 3 gün sonra saldırıdan Kudüs İslam Vakfı'nın çok sayıda gizli belgesini İsrail'in çaldığı iddiasını ortaya attılar. Filistinliler böyle Eskişehir bölgesinde bulunan mülklerle ilgili veriler de içerdiği öne sürülüyor. Bakalım bunun detaylarını da anlamak lazım. Evet, Körfez bölgesinde 4 Arap ülkesi bir şartlı diyalog teklifinde bulunmuşlardı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn Katar'a ablukayı kaldırmak için reddetmiş Katar bunu. Zaten abluka uluslararası hukukun ihlali yanıtını vermiş Katar Dışişleri Bakanı 4 ülkeye. Manama'da bir araya gelmişlerdi. Bir de 13 maddelik talepler listesi vardı ama bunlar düşürülmüştü. İşte Türk üssünün kapatılması da dahildi. İran'la ilişkilerinin kesilmesi, dış politikanın Körfez hizasına çekilmesi, Müslüman kardeşlere bağlantının kesilmesi, desteğe son verilmesi gibi unsurlar vardı. Zaten bunlar kabul edilmemişti. Şimdi işte bunlar azaltılmaya çalışılıyor bir şekilde ama bir ara formülde bulunulamıyor. Katar en son kendisine yaptırım uygulayan ülkeleri, abluka uygulayan ülkeleri Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etmiş. 60 günlük süre içerisinde anlaşmazlığın çözümü için 60 günlük bir süre var. Ona bakacaklar. Bakalım buradan ne çıkacak. Bu arada Türkiye Türk donanmasına ait Gökova Fırkateyni'nin ortak bir deniz tatbikatı için 214 kişilik askeri birlikle Katar'a ulaştığı haberleri olduğunu belirtelim. Hamed Limanı, Doğa Hava Üssü, Katar karasularında bir tatbikat gerçekleştirecekler. Evet, Türkiye Rusya arasında S-400'lerin alımı meselesi, NATO'dan yükselen kaygı beyanları, Pentagon'dan yükselen kaygı açıklamalarına bir yenisi eklenmiş vaziyette. Pentagon sözcüsü Jeff Davis, çalıştığımız tüm ortak ve müttefiklerin aldıkları bizleri düşündürüyor. Biz tabii ki Türkiye ile de çalışıyoruz. Onların birliğimize katkı sağlayacak ürünleri almalarını istiyoruz. Bunu yapmazlarsa silah sistemlerimizin bağdaşmayacağından endişe duyacağız açıklaması yapmışlar. Böyle bir S-400'lerin alınmasının kendilerine kaygı yaratacağını James Mattis de dile getirmişti daha önce. Batı'dan uzaklaşma olarak da tabii ki yorumluyorlar. Sistemlerin uyum sağlamayacağını düşünüyorlar. Çin'den 2013 senesinde böyle bir alım için harekete geçilmişti ama sonra vazgeçilmek durumunda kalınmıştı. Tabii bu sadece askeri bir şey değil, siyasi tercihleri de sorgulatacak bir gelişme olduğu için bu tarz açıklamalar geliyor. NATO politikalarının, yani bir NATO'dan çıkmaya, Brexit diye de ananlar var bunu, yoranlar bile var. Mümkün müdür, değil midir? O ayrı bir tartışma. Amerika'ya bakalım biraz da şimdi. Donald Trump Amerikan Başkanı'na ekip dayanmıyor. 10 gün önce henüz göreve getirilen Beyaz Saray İletişim Direktörü Scaramucci, evet, Anthony Scaramucci görevden alınmış 10 gün sonra. Alındı dün akşam. Bomba gibi düştü tabii Amerika'nın gündemine. Yeni atanan özel kalem müdürü John F. Kelly'nin kendi ekibini kurmasına imkan vermek üzere görevden alınmış. Ama 10 gün önce niye atadın o zaman diye sormak lazım. Bu arada tabii Scaramucci çok sosyal medyaya da çokça yansıdı. Matrak diyeceğim ama Amerikan siyaset üslubunun çok ötesine çıkan, gerçi Donald Trump'la da uyumlu bu manada, ama bir isim gerçekten çok tartışmalar yaratmıştı bu kısa süre içerisinde. Onu belirtmek lazım. Mesela Trump yönetiminden isimler hakkında çok tuhaf şeyler, laflar ettiği, basına bilgi sızdıranların peşine düştüğü, yine görevden ayrılan Genel Sekreter Reince Priebus hakkında cümleler kurduğu, şöyle cümleler: ama paranoyak, şizofren. Ya da Beyaz Saray Baş Stratejisi Steve Bannon hakkında kendini tatmin peşinde bir medya düşkünü gibi cinsel içerikli hakaretler etmesiyle nam salmış bir isimdi. Yani hakikaten böyle bir Donald Trump'a kimse dayanmıyor bu arada. Yani en son Michael Flynn'le başladı bu istifa ve görevden alma furyaları. İletişim direktörü Mayıs ayında Mike Dubke görevi bıraktı. Pek çok şey, Sean Spicer tabii gaflarıyla gündeme damgasını vuran Beyaz Saray sözcüsü ayrılmıştı. Yani bitmek bilmeyen bir Donald Trump dönemi yaşıyoruz. Ekibini bir türlü kuramıyor kendisi. Bir türlü sağlam bir ekip oluşturamıyor. Doğrusu bu aslında. Son olarak bununla ilgili bir de oğluna açıklama yazdırmış. Oğlu Donald Trump Jr.'ın seçim kampanyasına destek olacağını söyleyen bir Rus avukatla yaptığı tartışmalı görüşme gündeme gelmişti. Aktarmıştım ben de size buradan. Buradan bir Rusya gate'e bağlama girişimi vardı ama onun Natalia Veselnitskaya, Kremlin yönetimi de Rus avukat da bağımsız olduklarını, bir bağlantısı olmadığını söylüyorlar. Haziran 2016 seçimden önce yapılan bir görüşme. İşte onunla ilgili Rus çocukların evlat edilmesi üzerine bir programı konuştuk, başka bir şey konuşmadık demişlerdi. Bu e-maillerle ortaya çıkmıştı. Wikileaks de devreye girmişti bu meselede. Trump yazdırmış ama bu gerekçeyi oğluna. Bizzat kendisi yazdırmış. Amerikan medyasının iddiası tabii bu. Her şey havada uçuşuyor. Yani ne Donald Trump yönetiminin açıklamalarına güvenmek, ne de Amerikan medyasının daki haberlere güvenmek çok mümkün olamıyor. Müthiş bir savaş olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Amerikan yönetimi içerisinde, Amerikan derin devleti içerisinde. Evet, Amerika'nın Rusya'ya son yaptırımları, Rusya'nın misillemesi diyelim, diplomatik misillemesi 755 Amerikalı diplomatın ta dair ülkeden ayrılması, Rusya'dan ayrılmasına dair misillemesi tartışılmıştı. Tabii ki bunların bir kısmı da Rus personelden oluşuyor, hepsi Amerikalı değil. Ne kadarı nasıl çekilecek tartışmalarının devam ettiğini anlıyoruz buradan. Ama Rusya'dan tepki, Amerika'dan tepki hemen tabii haksız ve üzücü diye nitelendirdiler. Kısıtlamaların atılacak adımları bize değerlendiriyoruz dediler. Amerikalılar da Rusya'daki diplomatik mülklerine el koymuş durumdalar ve sınır dışı ettikleri diplomatlar var tabii. Dolayısıyla karşılıklı bu diplomatik gerilimin bitmediğini belirtmek gerekiyor. Amerikan Senatosu geçen Cuma'da Rusya'ya yaptırımları öngören kararı onaylamıştı. Bu da yaptırımları Donald Trump'ın aslında Kongre'ye sormadan yaptırımları kaldıramaması, sınırlandırması anlamına geliyor. Yardımcısı Mike Pence, Trump bunu imzalayacak bu tasarıyı dedi. Yani diplomatik cephede böyle karşılıklı misillemeler artı Rusya'ya yeni yaptırımlarla Trump'ın Rusya ile ilişkileri düzeltme girişimleri karşılığını bir türlü bulamıyor Amerika'da. Bir yandan Rusya ile Amerika arasında Suriye cephesi üzerinde belli düzeylerde çatışmasızlık bölgeleri gibi anlaşmalar olsa bile başka yerlerde, başka alanlarda kaynar kazan vaziyet. Diplomatik cephede öyle. Ukrayna'da da aynı şekilde Amerikan Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları'nın Obama döneminden kalma planları değiştirip doğudaki Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılarla savaşan Kiev yönetimine tank, savar, füzeleri ve diğer silahların sevkiyatı yönünde teklif hazırladıkları iddia ediliyor. Yeni plan eğer Trump onaylarsa devreye girecek. Trump onaylarsa Rusya ile ilişkilerde Trump yönetiminin yine büyük sıkıntılar doğacağı anlaşılıyor. Mike Pence Baltık turuna çıkmıştı. Orada mesajlar vermişti. NATO anlaşmasına, müttefiklerin korunması, birlik, NATO'nun birliğine vurgular yapmıştı. Estonya'ya da Patriot füzeleri yerleştirmeye değerlendirdiklerini söylemişti. Baltıklar büyük Rusya tehlikesi altında söylemini kullanmıştı. Dolayısıyla bir cephe daha ısınacakmış izlenimi insan edinmeden duramıyor. Evet, Türkiye-Avrupa Birliği'ne bakalım. Almanya'dan Avrupa Birliği'ne bir çağrı, Reuters'ın haberi. Alman hükümeti Avrupa Birliği'ne demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin korunmasını sağlamak için Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı arttırmasını talep eden bir belge iletmiş. Son bilgi bu. Dünden sızmaya başlamıştı aslında bu. AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi, yani Dış Politika Şefi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun bütün bu işleri yürüten genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn'a iletilmiş bu belge. Türkiye'nin üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımın gerektiğinde tamamen kesilmeyeceğinin araştırılması da isteniyor. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu gerekiyor. Türkiye'nin çok aleyhine işlediği söyleniyor bunun. İşte bunun için bir güncelleme görüşmelerinin başlatılması lazım. Onun askıya alınmasından bahsediliyor. Ve Türkiye'ye mali yardımların demin dediğim gibi gerektiğinde kesilmesi aslında Türkiye'nin üzerinde baskı kuracak bir ekonomik mekanizma herhalde. Yapılacak yardımların da sivil toplum yararına olması için uğraşılması vurgulanıyor. Berlin'den en son Alman hükümetinin insan hakları sorumlusu Barbara Kofler'in çağrısı vardı. Aralarında Alman vatandaşı Peter Stötner'ın da bulunduğu insan hakları aktivistleri adada komplo için komplo kuruyorlar gerekçesiyle tutuklanmışlardı. Bir toplantıda, insan hakları toplantısı yaparken işte onların serbest bırakılması çağrısı geldi yeniden. Ne olacak, ne bitecek? İkinci bölümde Cengiz Aktar'a soracağız bu gümrük birliği, ekonomik yaptırım ne anlama geliyor? Kimileri diyor ki Avrupa Birliği'nin Türkiye karşısındaki tek kozu bu. Gümrük birliği ve ekonomik yaptırımlar. Kimileri bunun işletilemeyeceğini söylüyor. Bir yandan Avrupa Birliği tabii Türkiye ile diyaloğu kesmek istemiyor. Onu da belirtmek lazım. Nereye varacak bu işleri? Bu işler soracağız Cengiz Aktar'ın. Bugüne kadar Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerindeki bütün söyledikleri geçen seneden beri ara ara konuştuk kendisiyle. Hepsi çıktı, belirtmek lazım bunu. Son olarak Almanya 2016 Ocak ayından bu yana İncirlik üstünde bulunan Tornado keşif uçaklarını geri çekme işleminde tamamlamış. Anlaşmazlık çıkmıştı. 260 dolayında askeri var, Alman askeri, ve 6 adet Tornado keşif uçağı, yakıt ikmal uçakları vardı. Ürdün'e kaydırma kararı almıştı. Çünkü Türkiye izin vermemişti oradaki askeri birliklerin, Alman parlamentosunun parlamentosundaki siyasi partiler, temsilciler, vekiller tarafından ziyaret edilmesine. Geçen yıldan beri süren, kimi zaman kırılan bir krizdi bu. Ama sonunda Almanya toplandı. Almanya'da bizim ordumuz parlamento ordusu. O yüzden biz denetlemek zorundayız diyor. Yeni üssü Ürdün'de. Uçakların Ürdün'ün Azrak üssünde. Ekim ayı ortalarından itibaren yeniden oradan keşif uçuşlarına başlayacaklarmış. Türkiye'den bu şekilde çekilmiş oldu Almanlar. Bu arada tabii Almanya'dan Türkiye'ye yollanacak turistler ya da yollanmayacak turistler hukukun işlemediği ve herkesin her şeyle suçlanabileceği söylemi var Avrupa'da. Örneklerden hareket ederek söylüyorlar tabii. En son Hollanda'da yaşayan ve çifte vatandaş olan bir kişi geçen hafta yaz tatili için İstanbul'da gelişinde Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmış, yargılanıyormuş. Hollanda basını duyurmuş. Siyasi sebeplerle sizi Türkiye'de gözaltına alabilirler, biz de sizi kurtaramayız mesajlarına birisi bir başkası eklenmiş oluyor. Kendisine FETÖ'cü müsün diye sormuşlar bu çifte vatandaş. O da CHP'liyim yanıtını vermiş. Yurt dışına çıkışı da yasaklanmış. Böyle bir durum. Hollanda Dışişleri Bakanlığı da bilgilendirilmiş. Evet, böyle sıkıntılar var. Avrupa'dan herhalde turist gelmeyecek Türkiye'ye bu gidişle. Evet, onun dışında Avrupa'dan birkaç başlık daha söyleyeyim, vaktim daralıyor. Dün de aktarmıştım. Mart 2019'da AB ile serbest dolaşıma son veriyor İngiltere. Brexit ile Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı verildiğinden beri sancılı bir müzakere süreci yürütülüyor. Serbest dolaşım tamamen ortadan kalkmış olacak Britanya ile Avrupa Birliği arasında. Yeni kurallar, bunun yerine kurallar getirmeye hazırlanıyorlar. İspanya'da Katalonya'nın bağımsızlık referandumu bekleniyordu. 1 Ekim'de yapılması planlanıyor ama İspanya Anayasa Mahkemesi bağımsızlık yasasının oluşturulması ve bu yasanın kabulü için bölgesel meclisten geçirilen bütün düzenlemeleri askıya almış. İspanya Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle almış. Ve ne olacak tabii, yani böylece bağımsızlık referandumunun düzenlenmesini engelleyecek bir hamle yapılmış olundu. Fakat Katalonlar da diyorlar ki İspanya Devleti'nin gücü bizim referandumu durdurmaya yetmez diyorlar. Ne olacak tabii, zengin bölgelerinden birisi. Bu arada İspanya'da bu ayrılık peşinde koşanlar daha çok zengin bölgeler. Onu da belirtmek lazım. Bask bölgesi aynı şekilde biraz daha teskin olmuş vaziyette. Bask bölgesi bir dönem çok konuşulurdu. Şimdi Katalonya öne çıkıyor. Katalonya'da zengin bir bölge. Aslında İspanya'nın en fakir bölgesi, merkezi İspanyolların bulunduğu bölge demek lazım herhalde. Talepler daha farklı yani burada. Evet. Pakistan'da parlamento yeni başbakanı seçti. Nawaz Sharif yolsuzlukla suçlanıyordu. Görevden alınmıştı. Eski petrol bakanı Shadid Abbasi atandı parlamento tarafından başbakanlığa, onu belirtelim. Çin ilk deniz aşırı askeri üssünü resmen Afrika'da Cibuti'de açmış. Onu söyleyelim. Bir de Kuzey Kore gerilimi var. Balistik füze denemesi yapmıştı Kuzey Kore. Donald Trump tehdit etti. Kuzey Kore'yi halledeceğiz, hallolacak, her şeyi halledeceğiz deyince ne oluyor, savaş mı açacak diye herkes tabii bakıyor bir işe. Diğer yandan da Çin'den çok rahatsızlıklarını iletti. Çin bu işe çözüm bulmuyor, işte hayal kırıklığına uğrattı beni diye Donald Trump. Çinliler yani Çinlilere de çattı ve hatta Çin'e yaptırım uygulamaktan bahsediyor Donald Trump. Tabii bunu nasıl yapacak? O da belli değil. BM daimi temsilcisi Amerika'nın Nikki Haley Çin'e konuşacak bir şey kalmadı mesajını verdi. Böyle bir hani ipleri tamamen atacakmış gibi bir görünüm arz ediyor Amerikan yönetiminin tutumu, ama Çinliler de çok üzerlerine alınmış gözükmüyorlar. Hatta ayırıyorlar, Kuzey Kore ve bizim Amerika ile aramızdaki ticari ilişkiler iki ayrı konu, niye karıştırıyorsunuz birbirine diyorlar. Böyle Kuzey Kore İşçi Partisi resmi gazetesinde zaten Amerika'ya meydan okudular. Emperyalistler diz çöküp özür dileyene kadar biz vurmaya hazır olacağız mesajları var. Onu belirtelim. Çin lideri Xi Jinping ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun kuruluş yıl dönümünde işgalin her türlüsüne biz karşı koyarız tepkisi verdi. Asya'da da bakalım Amerikalılar nasıl adımlar atabilecekler. Rusya bu konuda çözüm için Amerika'nın diyalog yolunu seçmesi gerektiğini söylüyor. Telkinlerde bulunuyor askeri eylem yerine, onu belirtelim. Evet, Latin Amerika'yı son olarak Amerikan Hazine Bakanlığı Maduro hakkında, Venezuela lideri Maduro hakkında yaptırım kararı aldı. Neden? Çünkü kurucu meclis seçimleri yaptılar. Sağcı muhalefet protestolarını sürdürüyor. İki muhalefet lideri Leopoldo López ve Antonio Ledezma polis tarafından gözaltına alındılar. Ev hapsindeydiler zaten, daha önce cezalandırılmışlardı ve sağlık sebepleriyle de kendileri ev hapsine alınmalarına yargı karar vermişti. Evlerinden bu arada muhalefete çağrı yaptılar. Tabii onların emrinde de silahlı gruplar olduğunu hatırlatmak lazım Venezuela'da. Venezuela gerilimi, kurucu meclis gerilimi dinmiyor. Amerikan destekli muhalefette kurucu meclis seçimlerini kabul etmiyor. 8 milyondan fazla insan oy kullanmış vaziyette. Şavistaların yakıldığı, muhalefetten de ölümler var ama silahlı muhalefet olduklarını ve aşırı sağcı karakterlerini ideolojik olarak belirtmek lazım herhalde. Öyle sıradan özgürlük taleplerinden bahsetmiyoruz burada. Daha çok orta üst sınıfın isyanı olduğunu belirtmek lazım bunun. Sol politikalara isyanları söz konusu. Bir de tabii Batı medyasında sürekli bir diktatör argümanı kullanıyor ama neden diktatör? Diktatör olmak için ne yapmış? Seçimle içip iş başına gelmiş olduğunu hatırlatmak lazım herhalde. Parlamento seçimleri, kongre seçimlerinde de muhalefetin kongrede azımsanmayacak bir çoğunluğa ulaştığını ilk defa 15 senedir belirtmek lazım. Nasıl bir diktatörlük oluyor bu? Onu da tam olarak bilemiyoruz. Amerika'ya da meydan okudu Maduro ekonomik yaptırımlara. Ben size itaat etmem, bağımsız bir başkanım, Amerikan emperyalizmine karşıyım ifadelerini kullandı. Efendim Accept'den Kill the Pain'i dinleyelim. Az sonra Cengiz Aktar'la beraber buradayız. Thank you.
Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Cengiz Aktar var. Avrupa Birliği uzmanımız, hoş geldiniz yayınımıza.
Ceyda Karan, kolaylıklar.
Teşekkürler. Dünya işleri çok karışık bu yaz. Her şey çok sıcak. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de öyle. Özellikle Almanya ile geçen seneden bu yana süren kriz iyiden iyiye patladı. Takip etmişsinizdir Zygmunt Gabriel'in çıkışıyla hakikaten tepe noktasına ulaştı diyelim. Türkiye'deki OHAL uygulamalarının doğal tezahürü diye belki karşılamak lazım ama. Şimdi en son işler Türkiye'yi... sıkıştırmak için herhalde biraz ekonomik ayağa yönelmeye başladı Avrupa Birliği demek noktasına geldi. Son Reuters'a da yansıdı. Alman hükümetinin Avrupa Birliği'ne demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin korunması için Türkiye'ye ekonomik baskıyı arttırmasını talep ettiği, bu çerçevede tabii gümrük birliğinin güncellenmesi dahil pek çok silahın kullanılacağı. Bu öncelikle şunu soracağım. Çok konuşuyoruz hep bu konularda ama Avrupalılar gerçekten samimiler mi bu pozisyonlarında? Gerçekten böyle bir talepleri var mı? Bunu uygulayabilecek bir durumdalar mı? Türkiye'ye böyle bir...
En sonda söyleyeceğimizi en başta
soruyorum.
Açıkçası yani Türkiye'ye bu kadar yatırım yapmış özellikle 2004'ten sonra... Ama ondan önce Gümrük Birliği başladığında 1996'dan itibaren... Bu kadar yatırım yapmış bir Avrupa'nın Türkiye'yi ekonomik olarak cezalandırması kolay değil. Yani bir rakam vereyim, çok basit. Yani Türkiye'de ki yabancı sermayeli ortaklı 6000 Alman şirketi var. Şimdi bunlar bu kalıcı sermaye. Yani sıcak para değil. Bu insanlar gelmişler, yatırım yapmışlar, fabrika kurmuşlar, istihdam yaratıyorlar, para kazanıyorlar, şu bu. Şimdi bunu yani dünden bugüne bir düğmeye basarak bitirmek mümkün değil. Ama başka şeyler mümkün tabii. İşte orada sizin altını çizdiğiniz sahtekarlık biraz ortaya çıkıyor. Şimdi hepsi değil ama bazı Avrupalı şirketler Türkiye ile sadece yani herhangi bir Afrika ülkesiyle veya herhangi bir Asya, Latin Amerika ülkesiyle yaptıkları gibi ticaret yapma taraftarı. Ve üstelik Türkiye ile ticaret yapmak pek çoğunun işine geliyor. Çünkü Türkiye'de hiçbir kural yok. Mesela iş güvenliği konusunda bir kural yok. Çevre koruma konusunda bir kural yok. Aksine kuralsızlık var. Şeffaflık konusunda bir kural yok. Aksine bu konuda kuralsızlık var. Dolayısıyla yani ağzının suyu akıyor. Ve hatta bu sadece şirketlere de mahsus değil. Mesela geçenlerde Violeta Bulch geldi. Violeta Bulch kim? Ulaştırma komiseri Avrupa Komisyonu'nda. Yani en üst düzey yetkililerden biri ulaştırma komiseri Slovenya'nın komiseri Violeta Bulch. Mesela ne yaptı? Bütün dünyada bütün uzmanlar tarafından son derece yersiz, absürt ve anlamsız bulunan 3. havaalanına bayıldı mesela. Çok güzel dedi. Niye? Çünkü orada bir sürü Avrupa şirketi ihale almış durumda. En azından alacak. Bu ebediyen zarar edecek olan 3. köprü. Mesela ona da bayıldı. Of müthiş, çok güzel falan dedi. Sen gel bir de bize sor yani.
Evet.
Yani bu Avrupa Birliği'nin ruh halini çok iyi anlatıyor. Bezirganlık yani.
O zaman siyaseten samimiyet yok ortada. Şimdi burada tabii gerekçeye bakıyoruz. Demokrasi ve hukuk devleti ilkelerinin korunmasını sağlamak. Yani neden bu gürültü kopuyor peki Cengiz Bey o zaman? Ben onu anlamıyorum. Niçin bu kadar hakikaten biraz konuyla ilgilenen insanlar için bir de öyle bir şey oluyor ki herkes bir umutlanıyor falan. Kendi hayatlarına olumlu etkiler yaratacak bir şey olacak diye ama çıkmıyor.
Şimdi Avrupa Birliği'nin çok temel yapısal bir sıkıntısı var. Üye olmaya çalışıp ondan sonra Türkiye gibi yarı yolda kalan bir başka ülke yok 1950'den bu yana. Hı hı. Ne yapacağını bilemiyor. Yani daha önce bir takım ülkeler mesela Slovakya 1998'de falan biraz yoldan çıkmak üzereydi. Küçük bir ülke olduğu için kulağını çekiverdiler. Yola girdi. Ama Türkiye kolay lokma değil o anlamda. Yani Türkiye'deki rejim olay değil ve onun ne istediği de aşağı yukarı veya en azından ne istemediği de aşağı yukarı belli. Avrupalılar ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Şimdi bu gümrük birliği meselesi biliyorsunuz gündemde. Onu da yani ondan önce şunun altını bir daha çizmekte fayda var. Yani Türkiye'deki rejimin bugün en büyük korkusu ekonomi, iktisadiyat, para gelmeyecek. Ve yani parasal konular yoksa diğer geriye kalan her şey rejim için sıfır değerinde. Yani hiç insan hakları yok, işte çevre koruma, kadın hakları, şu hiçbir önemi yok yani onlar rejim için. Yeter ki para akmaya devam etsin. Şimdi bunu Avrupalılar biliyor. Yani bütün dünya biliyor.
Evet.
Bunun üzerinden ne yapabiliriz? Şimdi mesela gümrük birliğini de bu şekilde kullanalım diyenler var. Yani gümrük birliğini de biz canını mı istiyorsunuz ki ihtiyaç var? Yani iş dünyası açısından bakarsak epeydir birikmiş 21. yılını idrak etti. Bir dolu sorun var. Çünkü gümrük birliğini niye yaptık biz? Sonunda üye olacağız diye yaptık. Yani sonu üyelikle taçlanmayacak olan bir gümrük birliği yürümez. Hı hı. Nitekim yürümüyor. Şimdi bunun eksiklerine cevap vermek gerekiyor. Hı hı. Üyelik artık tamamen gündemden düştü. Dolayısıyla iş dünyası bu gümrük birliğini hem Türkiye'de hem yurt dışında gözden geçirmek istiyor. Şimdi son gelen haberler bu gümrük birliği konusunda eğer böyle bir girişimde bulunulacaksa bir kere dur bakalım diyor Almanya. Bir bakalım diyor yani. Hı hı. Bu olur mu olmaz mı? Bir hatırlarsınız bu programda daha önce de söyledim. Ben bunun çok zor olacağını söyleyenlerdenim başından beri. Ve de olmayacak yani. Ama olsun ve Türkiye'ye yani Ankara'ya bir takım siyasi kriterler getirelim. Onun karşılığında gümrük birliğini gözden geçirelim. Hı hı. Bu olmayacak duaya amin demek yani. Türkiye'nin hükümetin asla öyle bir niyeti yok yani.
Evet. Peki olmazsa ne olur? Gümrük birliği güncellenmezse yani Türkiye için anlamı nedir gümrük birliğinin? Hep konuşuruz.
Yani gene en sonunda söyleyeceğimi en başında söyleyeyim. Bunun üzerine bir iki de makale yazdım zaten. Yani gümrük birliği güncellenmeyecek. Yani herkes yani insanlar kafalarından çıkarsınlar bunu. Bir kere niye güncellenmeyecek? Onu hızla dört tane nedeni var. Birincisi ya Avrupa'nın ekonomik anlayışıyla, ekonomik standartıyla Türkiye'deki rejimin ekonomik standartları arasında mesela şeffaflık, hesap verebilirlik, ekonomik iyi yönetişim yani işçi hakları, çevre, şu falan çok kan uyuşmazlığı var. İkincisi benim dediğim gibi gümrük birliği ancak üyelikle taşlanırsa bir anlamı var. Çünkü öbür tarafta Türkiye tek taraflı taviz verecek demektir. Üçüncüsü hizmet sunma serbestliği ve tarım şimdi yeniden gözden geçirilecek gümrük birliğin içine dahil olacak diyorlar. İyi de bu hizmet sunma serbestliği ve tarım yani hizmetler ve tarım diyelim bunlar müktesebatın 130-140 bin sayfaya çıkmış olan müktesebatın yarısından fazla. O zaman üyelik müzakereleri yapın. Niye gümrük birliğini bu şekilde gözden geçirmeye çalışıyorsun? Kaldı ki tarım müktesebatını yerine getirmek son derece zor. Yani kolay değil. Her adayın böyle yapabileceği bir şey değil. Dördüncüsü de Avrupa'da demin başında söylediğimiz gibi gümrük birliğinin gözden geçirilmesine dahi karşı olan ülkeler var. Avusturya bunlardan bir tanesi. Şimdi Almanya ağır top devreye girdi. Onlar da dur bakalım diyorlar. Şimdi ne olur? Şimdi ellerinde ne var? Şimdi benim bu en başında söylediğim bu 6000 sadece Alman sermayeli, bir de Hollanda, Danimarka, evet, Fransa, İtalya sermayeli şirketler de var tabii. Şimdi bunların yani dünden bugüne bir düğmeye basarak dediğim gibi Türkiye'den çıkmaları falan mümkün değil. Ama başka basılı yaptırımlar olabilir. Şimdi Türkiye müzakere eden aday ülke olması sayesinde uluslararası piyasadan ve uluslararası kredi kuruluşlarından, mali kuruluşlardan çok ucuza kredi kaldıracak. Yani bunlar yatırım kredileri. Yani hangileri onlar? Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa EBRD, Avrupa Yeniden Yapılanma Bankası, 1989'dan sonra kurulan Londra'daki banka ve Dünya Bankası. Şimdi burada bu gözden geçirilebilir. Çünkü er veya geç, yani Türkiye'nin artık üyelik için müzakere eden bir ülke olmadığı kayda geçecek. Önümüzdeki aylarda olacak bu yani. Er veya geç. Şimdi burada bir böyle bir ciddi bir şey var. İkincisi IPA, yani katılım öncesi kaynaklar. Yani her müzakere eden ülkeye verilen kaynaklar. Şimdi 2014-2020 dönemi için bu kaynak, bütçelendirilen kaynak 4 milyar 450 milyon avro. Muazzam bir rakam. 7 yıl için, 2014-2020 için. Bugün itibariyle, şu konuştuğumuz an itibariyle bu rakamın, bu kaynağın sadece 186 milyonu projelere aktarılmış durumda. Bu Avrupa'nın kötü niyetinden falan değil. Türkiye proje üretemiyor. Çünkü artık öyle bir şey, ekspertiz, öyle bir uzmanlık kalmadı. Ne yapacağını bilmiyor yani. Düşünüyor musun? 4.450 nerede? Yani 4.450'den 186'sı gelmiş. Yarısına gelmiş durumdayız dönemin. Şimdi bu paranın artık tamamen yani Türkiye bütçesinden çıkarılmasını talep edenler var. Müzakerelerin artık bir anlamı kalmadığını söyleyenler bunlar aynı zamanda. Ve bu kaynağın sivil topluma aktarılması gerektiğini söylüyorlar. Şimdi burada bir muazzam bir kafa karışıklığı var. Buna çok dikkat etmek lazım. Eğer bir ülkenin hükümeti Avrupa Birliği'nden gelecek kaynağın kaynak için olur demezse şuraya veya buraya dağıtılacak. Önemli değil. Bu mümkün değil. Yani Avrupa Birliği doğrudan doğruya Türkiye'deki toplum kuruluşlarına para mara aktaramaz. Böyle bir şey yok.
Evet.
Burada büyük bir yanılgı var. Ama ne var? Yurt dışında olanlar için mümkün. Yurt dışında bir dolu Türkiye'de ne diyeyim, akademisyen var mesela. Toplum kuruluşu var. Yayın organı var. Bunlar artık Türkiye'de kalmadı. Böyle bir şey düşünülebilir ama dedikleri gibi bu paraları Türkiye'ye aktarmak mümkün değil. Son olarak bir şey söyleyeyim. Yani unutmayalım, Türkiye'nin en büyük partneri, ticari partneri Avrupa Birliği. Seda Karan?
Buradayım, dinliyorum sizi. Evet.
Ha, tabii. Türkiye 2016'da 66.6 milyar avroluk ihracat yapmış, evet, Avrupa'ya. Avrupa'da Türkiye'ye 78 milyar mertebesinde ihracat yapmış. Yani bunlar muazzam rakamlar. Evet. Türkiye Almanya ile olan ihracat 35-36 milyar mertebesinde 2016 için. Yani evet, bu yani bir yanda bunu böyle bozmak, bir tekme atıp bozmak öyle kolay iş değil yani. Evet. Dünden bugüne olacak bir şey değil. Evet. Ama mesele buraya geldiyse bundan hakikaten ürkmek gerekiyor. Bunu, evet, da söyleyelim yani. Bu yani iş artık, bu ilişkilerin gözden geçirme aşamasına geldiyse burada Türkiye'ye yatırım yapan, Türkiye'de iş yapan Avrupa'nın iş dünyasında muazzam bir güvensizlik oluşmaya başladı demektir. Yani artık şirketleri, fabrikaları başka yere kaydırmak anlamına gelir. Hemen olmaz bu, ama Türkiye'ye çok zarar verir. Yani Türkiye'nin insanlarına zarar verir. Yani.
Evet. Bunu evet. Yani yapabilirler mi peki? Yani ben oradaki samimiyetlerim de tabii. geçenlerde bir Hollanda
evet. geliyor.
Evet,
bir şirket yani heykel bünyesinde yanılmıyorsam evet. bir şirket Yunanistan'a evet. faaliyetini, üretimini taşıma kararı aldı. Ondan önce bak bir de yatırım gelmiyor aslında. Yani eskisi gibi yatırım sermayesi yani kalıcı soğuk para diyelim adına, sıcak para değil, soğuk para, kalıcı istihdam yaratan, know-how getiren, beceri getiren ülkeye, yani iş yapma becerisi getiren bu böyle bir sermaye artık Türkiye'ye girmiyor. Hı hı. Gitti o defter, kapandı maalesef. Yani. Hı hı. Neden? Çünkü hep söylediğimiz nedenlerden, bunu Ali Babacan bile söylüyordu. Yani hukuksuzluğun hakim olduğu, hatta hukuk dışılığın, hukuksuzluk dememek lazım çünkü başka bir şey yani.
Ama hep
hakim olduğu bir yere evet. para girer mi yani adam?
Evet ama Cengiz Bey.
Halk güvenliği yok demek.
Evet, haklısınız ama.
Demek yani.
Haklısınız evet. ama geçen hafta hükümetten çıkıp yapılan açıklamalar, Cuma günü Alman iş adamlarıyla Çankaya Köşkü'nde ağırladı başbakan ve siz Türk firmasısınız, siz Alman firması değil, siz bizim firmamızsınız, biz her türlü güvenceniz var dedi. Yani bu işi bitirmez mi? Ben bunun bir de Almanya'daki ekonomi yani şirketler ve şeyler için düşünüyorum. Bu güvenceler bulunmuyor mu yani itibar edilmiyor mu?
Bu yöndeki mesajları ister Binali Yıldırım olsun, ister Ekonomi Bakanı Zeybekçi olsun, ister hı hı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu olsun, yani ne kadar telaşlandıklarını gösteriyor. Hı hı. Başta Binali Yıldırım, yani o yani iş, para falan nedir, bu işi anlayan politikacı. Dolayısıyla yani bir kere çok telaşlandıklarını gösteriyor. İkincisi işte o şirket, bu şirket, yani önemli olan burada Türk şirketi, tabii ki Türk şirketi, çünkü Türkiye'de çalıştığı için Türk şirketi statüsünde olması lazım, yani o malumun ilamı, yani yeni bir şey değil. Ama yani bu güvence meselesi, yani mal güvenliği diyelim adına, bu çok yara aldı yani son dönemde. Yani Türkiye'deki en büyük şirket değil mi? El koyulan şirketleri yöneten şirket yani. Değil evet, mi? Evet. FDK değil mi? FDK mı? Evet. Dolayısıyla yani bu burada bir çünkü bunun ucu herkese dokunuyor. Evet. Yani el koyulan şirketler onlar işte Fethullahçı oldukları için el koyuldular. Şirketler el koyuldu. Ama bu soru işaretleri yaratıyor tabii kafalarda. Yani günün birinde bize de böyle bir şey olabilir mi diye soru işareti yaratıyor. Bu kolay değil tabii. Yani bu güven kırılması dediğim, yani güvensizlik ortamı, bu çok tehlikeli bir şeydir.
Evet. Sonunun nereye gideceğini pek bilemiyoruz. Çok çok teşekkürler Cengiz Aktar'a. Bu Almanya'dan gelen son çıkışın ne manaya geldiğini anlamaya çalıştık birlikte. Çok teşekkürler. Evet, çok az bir vaktimiz kaldı. Biraz süremizi de aştık. Azıcık müzik dinleyelim. Rebecca Bacon'dan Powder Room Collapse. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Red velvet carpet floor, on a wall, desires in a life passed by, most of them unsatisfied, underneath a crazy moon, secrets of a powder room, dirty lipstick on the shelf, Seven Up and hair gel. Is my makeup done all right? Will my hairdo last all night? Happiness for everyone, peach and love and shiny stones.
Eksen'de dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkileri ne manaya geliyor? Ahmet İnsel'le, Profesör Ahmet İnsel'le konuştuk.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.